Iron 5, Stalingrad siperlerinde, Viktor Nekrasov. Sayfa 55. 8. Almanlar Eylül gelmeden her şeyi bitirmek istiyorlar. Hey siz, kartallar! Yanımızdan geçen arabadan biri bize el sallıyor. Sanırım geri hizmet komutan yardımcısı Kalui. Evet o. Buraya gelin. Yaklaştık. Kalui gömleğinin önü açık, tıraşlı, yüzü kıpkırmızı parlıyor. Burnumuza vodka kokusu geldi. Benim ekibime katılın, sizi eve götüreyim. Nasıl olsa tramvayı beklemeyeceksiniz. Binmemiz için yardım ediyor. Vodka ister misiniz? Verebilirim. Hiçbirimiz istemedik. Canımız çekmiyor. Yazık, vodka güzel. Mezeler de bol. Yağ, bisküvi, balık konservesi, ek gıda maddeleri dağıtamadık. Neşeyle göz kırpıp içtenlikle omuzlarımıza vuruyor. Yanımda 5 araba erzak var. Siz nereye gidiyorsunuz diye sordum. Saftorik, şuna bak, bu sorunun şimdi ne yeri var? Gidiyoruz işte. Ya sen nereye gitmek isterdin? Ciddi sordum sana. Ben de sana ciddi yanıt verdim. Sonunda nasıl olsa Stalingrad'a varacağız. Stalingrad'a mı? Ne o, beğenmedin mi? Yoksa Taşkent ya da Alma-Ata'yı mı isterdin? Igor, yolda bizimkilere rastlamadın mı diye sordu. Hayır, yollarda sadece askerler var. Binbaşı ve komiserin öldüğünü söylediler. Maksimov da çemberde kalmış galiba. Yazık adamcağıza, akıllı adamdı. Yüksek sesle gülmeye başladı. Altın dişleri parlıyor. Gülüşü canlı ve etkileyici, biz de gülüyoruz. Öylesine tıknaz ki insan ona çimdik bile atamaz. Igor'a yakasını göstererek senin işaretlerin nerede diye sordu. Düştüler. Şimdi işaretlilere ne yaptıklarını biliyorsun herhalde. Göz kırptı. Takıyorsun, bir bakıyorsun 3 gün sonra düşmüş. Sanırım kemerinde de yıldız vardı. Vardı. Subay aday yıldızı. Tümen fotoğrafçısı istedi, verdim. Canım tanırsınız şu baston taşıyan topal. İsteğini geri çevirmek bana anlamsız geldi. Hem çok istiyordu. Hala vodka istemiyor musunuz? İstemedik. Yazık. Moskovskaya çok güzel. Doğrudan doğruya mataradan içiyor. Sonra ağzına bir parça ekmeksiz yağ attı. Çok iyi bir meze. İnsan bunu yiyince hiç sarhoş olmaz. Midenin duvarları sıvanıyor. Bizim doktor söyledi. Çok akıllı adamdı. 2 fakülte birden bitirmiş Harkovlu. Ben diplomalarını gördüm. Pekala. O nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Kesinlikle bir yere kırmıştır. Aptal değildir o. İşinin olmadığı yerde burnunu sokmaz. Kalui bize göz kırpıyor. Durmadan konuşuyor. Matarasından vodka içiyor, ardından da yağlanmış parmaklarını yalıyor. Bazen anlattığı öyküyü kesip yolu tıkayan çamura saplanmış arabaların sürücüleriyle kavga ediyor. Bunda da başarılı oluyor, yolumuzu açıyor. Durum ona göre şöyle. Anlaşılan işin sonu geliyor, tüm cephe çekiliyor. Bundan kesinlikle emin. Bir binbaşı ile konuşmuş, o da albayından öğrenmiş. Almanlar Eylül gelmeden her şeyi bitirmek istiyorlarmış. Acı ama gerçek bu. Moskova önlerinde onları bir süre durdurmuş olabiliriz ama kim bilir bu arada nasıl hazırlanmışlardır. Allah vermesin. Büyük hava güçleri var. Şimdi her şey hava gücüne bağlı. Olaylara gerçekçi gözle bakmak gerekli. Önemli olan Don'a ulaşmak. Vyoshemskaya'nın düştüğü söyleniyor. Dün oradan bir teğmen geldi. Sadece Stilamsk kaldı ayakta. Oranın da insafsızca bombalandığı söyleniyor. Son çare arabaları terk edip ya daha aşağıya ya da yukarıya gitmek gerekecek laf arası. Bunu da çok gizli söyledi. Dün bir köyde gıda karşılığı 3 kat sivil giysi almış. Gömlek, pantolon ve papuçlar. 2 takımını bize verebilirmiş. Bana ve Igor'a. Şeytanın işi yok, her şey olabilirmiş. Kendimizi sağlama almamız gerekliymiş. Sonra gereğinde vatana yararlı olabilirmişiz. Bakalım özenle dinleyelimmiş. Bunun dışında bir başka planı daha varmış. Planını açıklamaya fırsat bulamadı. Yanımda ses çıkarmadan oturan ve elindeki bıçakla çizmesinin topuğuyla oynayan Igor, birdenbire başını kaldırıp ona baktı. Tıraşlı yüzü kül gibiydi, kepi iyice geriye kaymıştı. Kalui, şu anda canım en çok ne istiyor biliyor musun? Kaymaklı Varenka değil mi? Kahkahalı ile gülüyor. Yok Kalui, Varenka değil. Suratına bir yumruk patlatmak, hem de şöyle olanca gücümle. Tam burnunun üstüne ki yam yassı olsun, anladın mı? Kalüyü birkaç saniye ne gibi tepki göstereceğini bilemedi. İşi şakaya mı döksün, yoksa ciddiye mi alsın? Ancak kısa süre içinde kendini toparladı, her zamanki gülmesiyle elini Igor'un dizine vurdu. Her şey sinirden, sinir işte. Bombardımanı insanı etkiliyor işte. Sinirin de bombardımanın da canı cehenneme. Igor öfkeyle çakısını katlayıp cebine koydu. Sözde sen bir komutan olacaksın ha. Benim bu olanlar karşısında içim içimi yiyor, sense vatana başka türlü de yararlı olunabileceği mavalını okuyorsun. Senin gibi bokun vatana ne yararı olur be? Bunları söylerken hiç yoksa arabacıdan utan. Arabacı duymamazlıktan geliyor. Kalüyü yanıt vermeden arabadan atladı ve yolu kapatan bir arabanın sürücüsüyle kavgaya gitti. Igor'la birlikte bir başka arabaya geçtik. 9. Stalingrad'a ulaşmaya bakın. Yoldaki sıkışıklık biraz gevşedi. Bir bölümü Vyoshenskaya'ya, bir bölümü Kalaç'a, ötekiler ise Stilamskaya'ya yöneldiler. Step dümdüz uzanıyor önümüzde. İleride tepeler görülüyor. Kupkuru güneşin yaktığı toprak, kurumuş dere yatakları. Cırcır böcekleri telgraf telleri gibi ötüyor. Tavşanlar ayak altında koşuyor. Askerler otomatik silahlar ve tabancalarla onlara ateş ediyor ama vuramıyorlar. Her yer toz gübre ve at sidiği kokuyor. Yürüyoruz. Gece gündüz durmadan yürüyoruz. Yalnızca atları doyurmak ve kendimize yemek hazırlamak için duruyoruz. Almanlar görülmüyor. Birkaç kez uçaklar geçiyor ve üstümüze bildiriler atıyorlar. Arabanın tekerleği kırıldı. Onarmak için iki gün yitirdik. Kurşuni kısrağı güçlü bir aygırla değiştirdik. Ama iyi yapmadığımız anlaşıldı. Başımıza iş çıkarıyor. Durmadan kişniyor, çifte atıyor. Arabayı çekmek istemiyor. Sonunda onu da değiştirdik. Sakin, uysal, başı önünde, yaşlı bir atla değiş tokuş ettik. Moralimiz berbat. Bir yerlerden bir bildiri bulsak, hiç yoksa başka yerde, bir başka cephede durumun bizden iyi olduğunu öğrenebilirsek biraz rahatlayacağız. Hatta Almanları görsek ne olduğunu anlayabiliriz. Oysa ne Almanlar var, ne savaş, sadece can sıkıntısı. Sonunda arabası şarampole kaymış bir binbaşı gördük, yardım edip arabayı çıkardık. Binbaşı, şimdi çarpışmalardan Vroshilovgrad ile Milerova arasında sürdüğünü söyledi. Bu yüreğimize az da olsa su serpti. Demek ki ordumuz dövüşüyor. Binbaşı, eğer birliğinize rastlamazsanız Stalingrad'a ulaşmaya bakın. Şimdi orada yeni birlikler oluşturuluyor. Arabasının kapısını vurup tozu dumana katarak uzaklaştı. Küfürler savurarak arabalara bindik. Kahretsin. Yine step, yine toz ve kızgın gökyüzü. Yolda köylü kadınları bize nereye gittiğimizi, Almanların nerede olduğunu soruyor. Söyleyecek bir sözümüz yok. Verdikleri soğuk sütü içip ellerimizle doğuyu gösteriyoruz. Oraya gidiyoruz. Don'un ardına. Karşımızdaki bu yüzler soru dolu. Akıl almazlıklarını gösteren bakışlarına dayanamıyorum. Onlara ne yanıt vereceğim? Yakamda iki kare, belimde de tabancam var. Peki ben neden düşmanla çarpışan birliklerin içinde değilim? Neden buradayım? Ve neden bu gıcırdayan arabanın üzerindeyim? Tüm bu soruları bir el işaretiyle karşılık vermek yeterli mi? Benim takımım, alayım, tümenim nerede? Oysa ben bir kumandanım. Tüm sorulara ne yanıt vereceğim? Savaş savaştır ve tüm kurnazlıklar üzerine kurulmuştur. Almanların bizden çok fazla tank ve uçağı vardır ve de onlar kış bastırmadan savaşı bitirmek istemekteler mi diyeceğim. Sonra ekleyeceğim. Biz çekilmek zorundayız. Çekilmek ise yenilmek demek değildir. 41 yılında Almanları Moskova önünde kovmadık mı? Evet, biz batıya değil doğuya gidiyoruz. Ama ben hiçbir soruya yanıt vermiyor, sadece elimle doğuyu işaret edip Allah'a ısmarladık, yine görüşeceğiz diyorum. Tanrı adına söylüyorum ki yine görüşeceğiz. İşte bak bu söylediklerime inanıyorum. Zaten şu sırada elimizdeki sahip olduğumuz tek şey bu, inanç. Morozovskaya'dan geçtik. Yollar tozlu, yıkıntılardan dumanların hala yükseldiği, devrik vagonların durduğu istasyon geride kalıyor. Don ileride. Önümüzde dar, sarı bir yol uzanıyor. Üstü parçalanmış araçlar, çıplak, yarı çıplak insanlar, durmadan çalan sirenler, gürültü ve yoğun bir toz bulutu dolu. Yol kenarında açılmış çukurlar, ayakları açık karınları şiş hayvan ölüleri. Yarılmış ağaçlar ve tekerlekleri ters dönmüş araçlar. Bombardıman sürüyor. Dona doğru ağır ağır ilerliyoruz. İnsanlar terli, yüzler kızarmış, sesler çatal çatal. Sarı saçlı, üzerinde istihkam işareti taşıyan bir teğmen karşıya geçişi organize etmeye çalışıyor. Başında kepi yok, yakası açık. Bağırıyor, çağırıyor ama kimse onu dinlemiyor. İki bombardıman arasında köprüyü geçmeyi başardık. Kargaşa da Kalivi gözden kayboldu. Bir şarapnel parçası mı yoksa kopan bir başka parça mı, ne olduğunu anlayamadığımız bir şey Sedik'in ayağını hafifçe yaraladı. Ama önemli değil. Valeyan'ın da sırt çantası yok oldu. O çalındığına inandığı için durmadan küfrediyor. Kafasını kaşıyıp bomba çukurları arasında, parçalanmış arabalar arasında dolaşıyor. Çantasında çok güzel bir tıraş makinesi olduğunu düşündükçe hırsı daha da artıyor. Don'un ardında yine stepler başladı. Bugün de dün gibi, yarın da bugün gibi olacak. Güneş ve tozdan başka bir şey yok. Sıcak insanı aptallaştırıyor. İyi giyinmiş, başlarında miğferleri ve otomatik silahları ile cepheye giden birlikler görmeye başladık. Kumandanların gıcır gıcır kayışları ve yeni harita çantaları var. Bize yukarıdan alaycı bir yüzle bakıyorlar. Sibiryalılar. Bizi bir köyde durdurdular. Okulun birinde cepheye gidecek birlik toplanmış. Silahları yetmediği için rastladıklarının ellerindekilerini alıyorlar. İki Gürcü teğmen bizim makinelilerimizi ve tabancalarımızı almak istiyor. Önce kavga ettik, sonra da verdikleri tütünü içtik. Birlik acemilerden kurulu, sordum. Cepheye mi gidiyorsunuz? Evet, cepheye. Daha dün öğrenciydik, bugünse cepheye. İkisi de gülümsüyor. Yok yok, bugün değil dedim. Cepheye ulaşmanız gerek. Peki Almanlar nerede? Korktuklarını düşünmeyelim diye yumuşak bir sesle olağan bir şey konuşurmuş gibi soruyorlar. Bunu biz de sizden öğrenmek isterdik. Siz hiç yoksa gazeteleri okumuşsunuzdur. Ha, gazeteler ne yazıyor ki? Çarpışmalar Don çevresinde. İşte bu kadar. Voroshilovgrad'ı kaybettik. Ya Rostov? Rostov mu? Bu konuda bir haber okumadık. Yazılmadı mı? Hayır, bir şey yok. Teğmenler bir şeyler öğrenmek istiyor ama çekinerek soruyorlar. Ya orası nasıl? Yani cephe. Çok mu kaçan var? Igor şaşkın. Kim kaçıyor ki? Diye sordu. Bizimkiler. Hayır, kimse kaçmıyor. Çarpışma sürüyor, savunuyoruz. Teğmenler bizi süzüyor. Üstümüz başımız paçavra halinde. Bu kirpas içindeki adamlardan kuşku duyuyorlar. Ya siz? Bize ne olmuş? Yani siz kaçmadınız mı? Neden kaçmış olalım? Bizim birliğimiz yeniden kuruluyor. Teğmenler memnun. Keselerimizi altın sarısı Kafkas tütünü ile doldurdular. Igor birden, çocuklar bizi de yanınıza alın, diyor ve tabancasının kılıfına vuruyor. Bakın, silahlarımız da var. Başka ne gerek? Teğmenler birbirlerine baktılar. Igor, ebe çocuklar, yeter artık. Nah boğazımıza kadar geldi. Tanrı aşkına. Teğmenler başlarını önlerine eğdiler. Biz bu konuda karar veremeyiz ki. Sonra biri ekledi. Bizim rütbemiz küçük. Gidip karargah komutanına başvurun. O belki alır. Binbaşı Saranski. Nah şu küçük yeşil ev var ya, orada bulursunuz. Kaputlarımızın düğmelerini ilikleyip kayışlarımızı sıktık. Her olasılığa karşı elimizden alırlar diye tabancalarımızı arkadaşlara bıraktık. Teğmenler arkamızdan seslendi. Aman kurallara dikkat edin. Disiplinli adamdır. Çarparken de topuklarınıza acımayın. Binbaşı oturmuş doğrudan doğruya tencereden borç çorbası içiyor. Masada pensli gözlüğü duruyor. Başını kaldırmadan ağzındaki eti yavaş yavaş çiğnerken sordu. Peki ne istiyorsunuz? Esas duruşta durumumuzu açıkladık. Şöyle şöyle oldu diyoruz. Çiğnemesini tamamladı. Kaşığı masaya bırakıp gözlüğünü takıp baktı. Alçak sesle, size ne söyleyeyim arkadaşlar dedi. İyi şey söylememe olanak yok. İlk başvuran da siz değilsiniz. Yüzlerce başvuru oluyor. Nereye yerleştireyim sizi? Erde iyisiniz. Kumandan. Komutan da çok. Her takıma iki kumandan düşüyor. İhtiyatta da 10 kadar var. Anlatabildim mi? Sustuk. Durum bu işte. Görüyorsunuz. Sevinirdim size yardım edebilseydim ama ne diyeyim. Kaşırın yeniden elini aldı. Yine de yoldaş binbaşı. Yine de ne demek? Bu kez sesini yükseltti. Ne istiyorsunuz? Siz orduda mısınız, değil misiniz? Ne olduğunu söyledim size. Hayır dedim, işte o kadar. Benim alayım var. Burası sizler yurdu değil, anlaşıldı mı? Şimdi geriye dön, marş. Sonra sesini yine alçaltıp yumuşak bir biçimde ekledi. Stalingrad'a doğru yürüyün. Tüm amirlerin orada toplandığı bildirildi. Sizin birliğiniz hangisiydi? 38. yoldaş binbaşı. 38. ha. Burnunu kaşıdı. Hay tanrım, biri bana söylediydi. Ama anımsayamıyorum. Neyse, kısaca siz Kotelnikova'ya ulaşmaya bakın. Yolunuzun üzerinde, birliğiniz sanırım orada. Hadi gidin artık. Tencereyi önüne çekti, selam verip çıktık. Kotelnikova'da karargahın Abgarenerova olduğunu söylediler. Abgarenerova'da bulamadık. Bizi Kapovka'ya sevk ettiler. Orada da yoklar. Bir yüzbaşı birliğimizin Kotluban'da olduğunu duyduğunu söyledi. Kotluban'a gittik. Orada da bizim birlikten eser yok. Komutanlıktan 38'e bağlı bir binbaşı geçip Dubovka'ya gittiğini söylediler. Log istasyonunda. Dubovka'dan 3 teğmene rastladık. Orada 38'den kimse yokmuş. Herkes Klesko, Poştova'ya gidiyor. Arabalar Kalaç'a doğru ilerliyor. Orada şiddetli çarpışmalar varmış. Yiyecek durumumuz kötüleşti. Geçen birlik bize acıyıp ekmek ve konserve verdi. Valea ile Sedi bir yerlerden bir çuval yulaf buldular. Stalingrad'a doğru yürüyoruz. 10. Stalingrad'da piyano dinledik. Stalingrad bizi güneşli bir havada karşıladı. Arabamız taşlı yolda neşeyle takırdıyor. Karşımızdan gelen eskimiş tramvaylar tangırdıyor. Küt burunlu kamyonlar sıra sıra. Üzerlerinde tabutlar gibi dizilmiş katuşa mermi sandıkları var. Bahçelerde kazılmış siperlere yerleştirilmiş uçak savarların namluları göğe çevrilmiş. Pazarda ise domates ve salatalık yığınları, güğümlerde sütler. Satılık ceketler, hatta boyun bağları bile var. Uzun süredir böylesine görüntülerden uzaktaydık. Kadınlar eskiden olduğu gibi dudaklarını boyamışlar. Tozlu vitrinlerin birinin ardında yüzü sabunlu birinin tıraş olduğunu gördük. Sinemada Anton Ivanovich'in Hüznü adlı film oynuyor. Seanslar 12, 14 ve 16. Tramvay direğinin üzerindeki hoparlörden 10 yaşındaki Vanka Yukov'un köydeki dedesine yazdığı mektup okunuyor. Gök masmavi, havada toz kokusu var. İncecik akasya ağaçları, tahta evler ve kapılarda ısıran köpekler yazılı levhalar. Daha ileride taş evler var. Kolonları oymalı. Cadde sağa dönüyor. Köprüye doğru gittik. Geniş bir köprü üzerinde fenerler var. Girişinde Çaritsa Köprüsü yazıyor. Volga'nın bir bölümünü gördük. Limanlar, şilepler, sıra sıra sallar. Yine sağa dönüp yukarıya çıkmaya başladık. Igor'un bildiği bir adres var. Eski komutanın ablası. Igor, altın gibi kadındır diyor. Siz de göreceksiniz ya. Tek katlı, sıvası dökük pencerelerine kağıt yapıştırılmış taş bir binanın önünde durduk. Basamakta kocaman iri gözlü beyaz bir kedi bize düşmanca bakıyor. Igor kapının ardında kayboldu. Bir süre sonra kaputunu çıkarmış, kepsiz çıktı ve neşeyle yanımıza geldi. Hadi Sedik gelin, buradan buradan. Sonra kulağıma eğildi, yaşadık, tam kahvaltıya yetişmişiz. Küçük, şirin bir bahçe. Verandaya ipler gerilmiş, çamaşırlar kuruyor. Ayağından bağlı bir ördekle bir kedi var. Bu seferki siyah ellerini yalıyor. Verandada üzerinde örtü bulunan masanın çevresine oturup anlatılamayacak kadar lezzetli bir çorba içtik. Durmadan tabaklarımızı dolduruyorlar. Dördümüzün de karnı şişti. Maria Kuzminiça'nın elleri mutfak işlerinden kabalaşmış, çatlamış ama önlüğü kar gibi beyaz. Yemek pişirilen primus ve duvarda asılı duran tatlı tavasının her gün olduğu belli. Kadın kırlaşmış saçlarını tepesinde topuz halinde toplamış. Gözlüklerinin burun kısmına pamuk sarmış. Çorbanın üzerine bize çay verdi. Kocası Nikolay Nikolayovich öğle yemeğine gelirmiş. Oto deposunda çalışıyormuş. Ağabeyinin ise ikmal alayında olduğunu söyledi. Uzun yoldan gelmişiz. Eğer yıkanmak istiyorsak avluda duş varmış. Yalnız fıçıya su doldurmamız gerekirmiş. Çamaşırlarımızı hemen yıkarmış. Bu onun için sorun değilmiş. 3 bardak da çay içtik. Sonra fıçıya su doldurduk ve neşe içinde yıkandık. Birbirimize su atıyor, neşeyle gülüşüyoruz. Yıkanmanın ne denli mutluluk olduğunu şimdi anlıyoruz. Nikolay Nikolayovich öğleyin geldi. Ufak tefek, dazlak, şantuk bir ceketi var. Yüzü canlı, parmaklarıyla masaya vuruyor. Durmadan soruyor ve anlatıyor. Cephede durum nasılmış, bize ne ile besliyorlarmış, Churchill için ne düşünüyormuşuz? İkinci cephe neden açılmıyormuş? Almanların Stalingrad'a varması söz konusu olabilir miymiş? Burayı savunmaya gücümüz yeter miymiş? Sonra bize bilgi veriyor. Herkes siper kazmaya gidiyormuş. O da iki kez gitmiş. Bir yüzbaşı Stalingrad'ı çevreleyen 3 süper olduğunu söylemiş. Yüzbaşı üzerinde iyi izlenim bırakmış. Onun gibi bir adam boş konuşmaz dedi. Nikolay Nikolayevich çaydan sonra bize üzerini bayraklarla işaretlediği cephe haritasını gösterdi. Metal bir cetvelle Kalaç ve Kotalinkova'dan Stalingrad'a olan uzaklığı ölçtü. Sonra kaygıyla başını salladı. Son olayların hiç hoşuna gitmediğini söyledi. Gazeteleri dikkatle okuyormuş. İyi bir değerlendirme yapabilmek için Stalingrad'dan başka Pravda'nın Moskova baskısını da alıyormuş. Bunları dolabın üzerine sıralamış. Eğer Maria Kuzminiçaya tuzlu ringa sarmak için gazete gerekirse komşulara koşması gerekiyormuş. Bunları dokunmak yasak. Sonra bahçede akasyaların gölgesinde sineklerden korunmak için yüzlerimizi havlularla örterek uyuduk. Gece Borgia'nın Jartieri adlı operete gideceğiz. Tükürüğümüze acımadan çizmelerimizi parlattık. Karşıki evin basamağında bir kız oturmuş işlemeli bardaktan süt içiyor. Maria Kuzminiçina'nın söylediğine göre o genç bir doktor, adı da Lucia. İnanılması güç parlaklıkta simsiyah gözleri var. Elleri ve boynu güneşten yanmış. Igor yer değiştirerek belli etmeden onu izleyebilecek durum aldı. Bacakları da hiç fena değil ha Yurka. Genelde. Sonra fırçaya bir tükürük daha atıyor. Kız sütünü içtikten sonra bir süre bizim çizmelerimizi nasıl parlattığımızı izledi. Bardağını yere bırakıp içeri girdi. Bir süre sonra da elinde boya kutusuyla döndü. Bunu alın dedi. Estonya boyası sanırım tükürükten daha iyi parlatır. Kutuyu bize uzattı. Teşekkür edip boyayı aldık. Gerçekten çok iyi. Çizmeler yeni gibi olacak. Bu durumda insan tiyatroya bile gider ve de utanmaz. Bizim tiyatroya gideceğimizi, Borgia'nın Jartieri'ni seyredeceğimizi, belki bize katılmak isteyebileceğini söyledik. Hayır. Operet sevmiyormuş. Stalingrad'da da opera yokmuş. Gerçekten mi yok? Hayır yokmuş. Operayı seviyormuş. Evet evet opera. Evgeny Onegin'e bayılıyormuş. Lucia doktorluktan önce müzik okumuş. Evinde de royal piyanosu varmış. Konuşma uzadı. Operet bir başka zamana ertelendi. Bize gelin annem çay hazırlayacak dedi. Memnuniyetle diyoruz. Nasıl olsa tiyatro falan gibi alışkanlıklarımızı unuttuk. Konuk odasındaki kadife koltuklara özenle oturduk. Kendimizi pek bırakmak istemiyoruz. Sanki ağırlıklarımızın altında çıtırdayacak o denli ince ama güzel oymalı bacakları var. Oysa biz şu anda nasıl kaba ve beceriksiziz. Duvarda Böckli'nin Ölüler Adası tablosu var. Piyanonun üstünde Beethoven'ın küçük bir büstü duruyor. Lucia bize Liszt'in Campanella'sını çaldı. Mumluklarda iki kalın mum ağır ağır eriyor. Divana geçtim. Arkama üzeri işli bir yastık koyup ayaklarımı uzattım. Lucia'nın ensesindeki saçlar büyük bir ustalıkla kesilmiş. Parmakları tuşların üzerinde hızla dolaşıyor. Bu çalışıyla okulda kesinlikle iyi not almıştır. Campanella'yı dinleyip Böckli'ni seyrediyorum. Gözüm Beethoven'ın büstünün durduğu büfenin üzerindeki bir sürü küçük fil heykelciklerine takılıyor. Neden bilemiyorum. Bu atmosfer bana çok yabancı geliyor. Halbuki cepheden böylesine anları nasıl da düşlemiştim. Mermiler patlarken hayal kurardım. Her şey sakin, sen böylesine bir divana yarı uzanmış müzik dinliyorsun ve yanında da güzel bir kız oturuyor. Ve şimdi gerçekten de divana oturmuş müzik dinliyorum. Öyle pek hoşuma gitmiyor, neden? Bildiğim tek şey Oskol'u kümeslerden sonra terk ettiğimizden bu yana içimde hoş olmayan sıkıntının doldurduğudur. Ben görev kaçağı bir korkak, ikiyüzlü bir insan değilim ama kendimi bazen çok yıkılmış, ne yaptığını bilmez bir insan halinde buluyor, bazen de bir savaş kahramanı hissediyorum. Birkaç gün önce sanırım Karpovka yakınlarında bir yerde Igor'la yol kenarına oturmuş sigara içiyorduk. Valeya ile Sedi yakılan ateşin başında akşam yemeğini hazırlıyorlardı. O sırada yanımızdan bir topçu birliği geçti. Cepheye doğru gidiyorlardı. Top kundakları üzerine oturmuş gencecik, yüzleri güneşten yanmış erler, sarsılıyor, gülüşüyor, şakalaşıyorlardı. Onlardan biri, çavuş ya da er anlayamadım, sanki besili bir atın üstündeymiş ve de şarkı söylüyormuş gibi bize seslenmişti. ''İyi siperlenmişsiniz, size ne mermi ne de havan topu ulaşır.'' Yanındakilerin hepsi kıkırdamıştı. O da onlardan aldığı yüreklenmeyle laf atmasını sürdürmüştü. ''Semaver gerekli size.'' Ama yanında tatlı da olmalı. Kahkahalar duyulmuştu. Ne onun ne de gülen erlerin bizi kırmak istemediklerini biliyoruz. Ama ne yalan söyleyelim, bu şakalar hoşumuza gitmiyor. Hatta Valea küfredip homurdanıyor. 2 hafta sonra sizin de şarkınızı dinleriz. Görürsünüz dünyanın kaç bucak olduğunu. Savaşta en korkunç olan ne mermiler ne bombalar. İnsan bunlara alışıyor. En korkunç olanı hareketsizlik, belirsizlik, ne yapacağını, ne edeceğini bilmemek. Saldırıdan çok daha korkunç olan siperde yukarıdan yağan mermiler, bombalar altında beklemek. Oysa siperde bekleme sırasında ölüm olasılığı daha az. Olsun, ona karşın siperde beklemek daha ürkütücü. Saldırıda yapacağın şeyi biliyorsun, bir hedefin, bir amacın var. Siperde sadece uçuşan mermileri sayıyor, bombaların patlayışını izliyorsun. Ha şimdi kafama düştü, ha düşecek. Lucia piyanodan kalktı. Buyurun çay içelim. Semaver kaynamıştır. Masaya hafif kolalı kat yerleri belirlenmiş beyaz örtü serilmiş. Kristal tabaklar hayatta en çok sevdiğim şey olan vişne reçeli konmuş. Çay ise ince bardaklarda kabalaşmış, çatlamış çizik ve ne kadar yıkansa kiri çıkmayan ellerimizi ve ipliklenmiş gömlek manşetlerimizi kollarımızı nereye koyacağımızı şaşırıyoruz. O güzelim örtüye damlatma korkusuyla reçel almaktan ürküyorum. Lucia'nın annesi şık bir hanım. Gözünde kaplumbağa çerçeveli, gözlükler, sınıf sorumlusu gibi kalkık yakalı bir gömlek giymiş. Tabaklarımıza tatlı koyuyor ve iç çekiyor. ''Yiyin çocuklar, sizi cephede şımartmadıklarını biliyorum. Kocam geçen savaşta bulunmuş bana anlatmıştı. Yine iç çekiyor, şanssız bir kuşaksınız, şanssız.'' 3. bardak çaydan sonra 5 dakika daha oturup ayıp olmasın diye kalkıyoruz. ''Yine uğrayın güvercinlerim, evimizin kapısı size hep açık.'' Sonra bahçede akasyaların altına uzanıyoruz. Uzun süre uyuyamadık. Yanımda uzanan Sedi bir süre sonra uyudu. Uykusunda ağzını şapırdatıyor. Igor, huzursuz, sürekli bir yandan öteye dönüyor. ''Yurka, uyumadın mı?'' ''Hayır, ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Öylesine işte.'' Igor karanlıkta tütün arıyor. ''Tütünün var mı?'' ''Çizmenin içindeki torbaya bak.'' Igor çizmenin içindeki torbayı bulup sigara sarıyor. ''Tüm bunlardan sıkıldım Yurka. Her şey derken neyi kastediyorsun? Bu dolaşmaları.'' ''Pekala. Yarın artık bu dolaşmaya bir son vereceğiz. Kahvaltıdan sonra kadro bölümüne gideriz. Birliğinden ayrı düşenlerin toplandığı ve bunlarla yeni birlik teşkil edildiği yer.'' ''Ha, kadro bölümü. İnsanı ihtiyat birliklerinden birine gönderirler. Tüm gün yürüyüş, yanaşık düzen, selam al, selam ver. Ya da bir alayın eksik kısmına. Bundan daha mı iyi olur? Eksik tamamlamaya bir alaya gitmem.'' ''Gitmez misin? Okumaya da gitmez misin? Almaata ya da Frunzre'ye?'' ''Tüm teğmen ya da üst teğmenlerin okula gönderildiğini söylüyorlar. Gönderirlerse göndersinler, ben gitmem.'' Bir süre sustuk. Karanlıkta Igor'un sigarası göz kırpıyor. ''Ya çocukları ne yapacağız?'' ''Kimi? Valea ile Sedih mi?'' ''Onları kademeye göndermemiz gerekiyor ya. Hiçbiri bir yere gitmeyecek. Biz arabayı, atları teslim ederiz. Ama arkadaşlarımızı asla. Valea ile 9 aydır birlikte savaşıyoruz. Savaşın sonuna dek de birlikte kalacağız. Birimiz ölürse o zaman ayrılırız.'' Igor gülüyor. ''Şu senin Valea çok komik bir çocuk. Dün Sedih ile patates nasıl pişer diye bayağı kapıştı. Sedih patatesleri soymadan kaynatmak istiyor. Valea ise hayır diyor. Teğmen seni kastediyor. Patates soymayı sevmiyor. O temiz yemek istiyor. O nedenle soyacağız.'' Tartışma 10 dakika sürdü. ''Bak, gerçek bir emir eri ne demekmiş gör,'' dedim ve öte yana döndüm. ''Hadi uyu, yarın kalkacağız.'' Igor esnedi, tükürdü, sigarasını yere bastırıp söndürdü. Uzakta bir yerlerde uçak savarlar ateş ediyor. Projektörlerde projektörlerde karanlık göğü tarıyor. Balea uykusunda göğüs geçirdi. Benden iki adım ötede top gibi kıvrılmış, yüzünü eliyle örtmüş uyuyor. Hep böyle uyur. Benim küçük, top kapalı, kafalı Valeam. Geçen aylar içinde ne yollar sürttük. Bir kazandan bulamaç yedik, bir örtüye sarınıp kaç gece geçirdik. Oysa bana emir eri olmayı nedenli istememiştin. Seni kandırabilmek için 3 gün uğraşmam gerekmişti. Başını eğmiş mırıldanıyordun. Beceremem ben, alışık değilim. Biliyorum aslında arkadaşlarını bırakmaktan, rahata kaçmaktan utanıyordun. Birlikte ön hatlara sürülmüş, çilelerle birlikte katlanmıştınız. Birdenbire irtibat amirinin emir eri, sıcacık yerde keyif, savaşmayı beceremiyor muydun ki sana bu işi veriyorlardı? Ben ötekilerden daha kötü bir asker miyim diye sormuştun. Sana çok alıştım yelken kulak, çok alıştım. Yok, bu alışkanlık değil, daha başka bir şey. Biz arkadaş olduk. Daha önce de bazı arkadaşlarım vardı. Çok arkadaşım vardı. Birlikte oynadığımız, okuyup çalıştığımız, vodka içip sanat tartışmaları yaptığımız arkadaşlar. Ama arkadaşlık için tüm bunlar yeterli mi? Davetler, tartışmalar, ortak çıkarlar, genel kültür falan filan. Vadim Kansriski okumuş yetenekli bir delikanlıydı. Bana onunla birlikte olmak her zaman ilginç gelmiştir. Ondan çok şey öğrendim. Ama acaba o yaralandığım sırada beni savaş alanından çekip çıkarabilir miydi? Ya da çıkarır mıydı? Daha önce bunu düşünmezdim bile. Ama Valea beni çıkarmıştı, bunu biliyorum. Ya da Sergey Velendinski. Onunla keşfe çıkar mıydım? Ama Valea ile dünyanın öteki ucuna bile giderim. Birçok şeyi iyi anladım. Kişiyi en iyi savaşta tanıyabiliyorsun. İşte şu Valea ancak heceleyerek okuyabiliyor. Bölmede şaşırıp 7 kere 8'in kaç ettiğini bilemiyor. Sosyalizm veya vatan diye sor, ona Tanrı adına doğru düz yanıt veremez. Onun için sözcüklerle anlatılacak anlamlar zor. Ama bu vatan için, benim için, Igor için, alayı, arkadaşları için son mermisine kadar savaşacaktır. Mermileri biterse inanıyorum ki yumrukları dişleriyle dövüşecektir. İşte Sovyet insanı bu. Siperde otururken başçavuşa bir Alman'a ettiğinden çok daha fazla küfür edecek ama iş başa düştüğünde kendini gösterecektir. Bölmeyi, çarpmayı, hecelemeden okumayı her zaman öğrenebilir. Yeter ki zamanı ve isteği olsun. Valea uykusunda bir şeyler mırıldanıp öte yanına döndü. Yine ayaklarının çenesine dayayıp top gibi kıvrıldı. Uyu, uyu kepçe kulaklım. Yakında yine siperlerde olacak, uykusuz geceler geçireceksin. Valea gel buraya, Valea koş oraya. Savaş biter, sağ kalırsak senin için bir şeyler düşüneceğim. 5. ayrımın sonu, sayfa 73.